Ayrım 20.
Our Inheritance in the Great Pyramid, Büyük Piramitten Bize Kalanlar başlığını taşıyan ve türünün klasiği olduğu anlaşılan bu kitap, belli bir fikre, gönlünü, kafasını demiyorum, kaptırmış zeki bir insanın eline aldığı konuyu ne kolaylıkla evirip çevirip daha önce kafasında yer etmiş bir takım inançlara uydurabildiğini gösteren en ilginç örneklerden biri Gardner'a göre. Ama ne yazık ki Sayın Profesör'ün bu konudaki fikir cambazlıklarının tümünü sergilemeye yerimiz elverişli değil. Bakınız sayfa 176-77. Ancak merakınızı gidermek için size inanılmaz matematiksel buluşlarından bir örnek verebilirim. Piramidin yüksekliğini 10 üzeri 9 ile çarptığınızda yerle güneş arasındaki uzaklığa yakın bir mesafe elde ediyormuşsunuz. Demek piramidi inşa eden Nuh peygamber mi her kimse yerle güneş arasındaki mesafeyi biliyormuş ki piramidin yüksekliğini ona göre hesaplamış. Büyük astronom piramidin ölçülerinden daha yakında keşfedilmiş olan birçok astronomik hatta jeolojik sırları çözüyormuş. Bunlar arasında yerin ortalama yoğunluğu, eksenindeki precession'ın periyodu, yeryüzeyinin ortalama sıcaklığı gibi o zaman yeni bulunmuş olgular da var. Yalnız bunlarla yetinse gene iyi. Robert Menzies adlı bir başka şarlatanın ileri sürdüğü bir teoriden kalkarak piramidin içindeki pasajların ölçümünden dünyanın geçmişiyle geleceğindeki en önemli tarihleri çıkartabiliyormuşsunuz. Başta dünyanın yaratıldığı İsa'dan önce 4004 yılı olmak üzere tufan, Mısır'dan çıkış, Exodus, piramidin inşası, İsa'nın doğuşu, hatta belki inanmayacaksınız İsa'nın ikinci gelişi günü gününe bu pasajların ölçümünden çıkıyormuş. Sayfa 177. Smith'in bu matematiksel el çabukluklarını nasıl becerdiğini mi merak ediyorsunuz? Piramidin yüksekliği ile dünya güneş mesafesi arasındaki ilişkiyi nasıl bulmuş olabileceğini düşünün yeter. Nitekim her iki veride bilindiğine göre mesafeyi yüksekliğe böldünüz mü 10 üzeri 9 çıkar, o kadar basit. Eğer Smith kazara piramidin yüksekliği ile yer güneş uzaklığı arasında böyle basit bir ilişki bulunmamış olsaydı, bu defa yerle ay veya yerle uzaklığı bilinen başka herhangi bir gök cismi arasındaki mesafeyle piramidin yüksekliği veya genişliği arasında bu tür bir ilişki bulmaya çalışacaktı. Sizin anlayacağınız yaptığı iş basit bir matematiksel göz boyacılıktan ibaret. Bu konuda daha fazla derinleşmek isteyenlere M. Gardner'ın başka bir kitabını okumalarını salık veririm. The Magic Numbers of Dr. Matrix. Ayrıca bakınız MG3 666 and all that, sayfa 170-74. Bütün bu örnekler insana oldukça eğlenceli gelebilir, ancak bir de bu tür saçmalıklar için harcanan, boş yere hatta pisi pisine harcanan zihin enerjisini düşünün. Hele Smith gibi hiç de akılsız olmadığı anlaşılan bir astronomi profesörünün salt kafasına olmayacak bir fikre taktığı için hiç üşenmeden büyük piramitte bir sürü yorucu ölçümler yaptıktan sonra ömrünün tam 20 yılını bunlardan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bu tür matematiksel doğrular çıkarmaya harcamış olması gerçekten acı. Uzmanlık alanları dışında keşifler peşinde koşanlar için ibret alınması gereken bir örnek karşısındayız. Ne yazık ki başkalarının yanlışlarından ders almak da herkesin harcı değil. Nitekim Smith'in kitapları tıpkı Dönik'in ve Velikovski'ninkiler gibi milyonlarca saf okuyucu üzerinde çok derin bir etki yapmış ve onun ardından daha bir sürü başka piramidolog sökün etmiş. Hatta belki gene inanmayacaksınız 1879'da Boston'da ölçü birimlerini gözden geçirip kutsal piramit standartlarına uydurmak ve Fransa'nın ateist metrik sistemiyle savaşmak amacıyla bir milletler arası ağırlıkları ve ölçüleri koruma ve geliştirme enstitüsü kurulmuş. Bertrand Russell'ın piramidologları alaya alan bir yazısı için bakınız MG1 sayfa 180-81. Bu tür boşuna uğraşların altında çoğu zaman bazı bilinçaltı dini inançların yattığı anlaşılıyor. Yoksa gizli kapaklı hiçbir yönü olmayan bir yerde bir takım sırlar aramanın alemine, hem Tanrı'nın insanlara herhangi bir mesajı varsa bunu neden açıkça bildirmek varken bu derece akıl almaz dolan başlı yollara başvursun. Sırası gelmişken yakınlarda bizde de buna benzer bir şarlatanlık olayının geçtiğini hatırlatmak isterim. Bir ara Barış Manço televizyonda sansasyonel bir haberle izleyicilerinin karşısına çıkmıştı. Dediğine göre Afrika'nın bilmem neresinden getirilmiş olan bir okume ağacı kaplama yapılmak üzere biçilirken ağacın bir yerinde Arap harfleriyle Bismillah Muhammed yazısının yazılı olduğu meydana çıkmamış mı? İster inan ister inanma. Barış Manço bu buluşun sahiplerini kamera önüne çıkartarak hepimize heyecanlı dakikalar yaşatmakla da kalmadı. Tuttu bir ikinci program düzenleyerek bu inanılmaz, daha doğrusu mucizevi olayın nasıl açıklanabileceğini tartışmak üzere bu defa bilim adamlarını çıkardı kameranın karşısına. Keşfi yapanlar gibi Manço'nun da bu mucizeye inanmış gibi bir hali vardı. Bazı bilim adamlarının olayı bir rastlantıya yormuş olmalarına rağmen halka bu tür mucizeler olabileceği mesajı verilmek isteniyordu. Bir devlet televizyonundan mal bulmuş mağribi gibi bu tür bir sözde haberin yayınlanmış olması utanç verici bir olay şüphesiz. Ancak düşünün ki Manço gibi kültürlü olması beklenen, bütün dünyayı gezip görmüş bir adam böyle olmayacak bir şeye inanabiliyor. Üstelik bu mucizeyi herkese duyurmak isteyebiliyor. Böyle bir şeyin imkansızlığını burada kanıtlamaya kalkmayacağım, bu gereksiz de. Yalnız aklı başında bir insanın bu tür bir iddiaya veya tahminle karşılaşınca en azından kendine şu soruyu sorması gerekmez mi? Neden Tanrı milyonlarca ağaçtan birinin gövdesi içine böyle bir yazı yazdırsın? Bütün söylemek istediklerini Kur'an aracılığıyla insanlara iletmedi mi? Gene halimize şükredelim. Bizde bu tür olaylar oldukça nadir görülüyor. Sonra Amerika'da olduğu gibi bu konuda bir sürü kitap yazılmamış bizde. Yoksa yazılmış da benim mi haberim yok? Bilimin en ileri olduğu bir ülkede bu tür şarlatanlıklara bunca fikir enerjisi harcanmış olması gerçekten çok şaşırtıcı. Ancak bütün bunlardan alınacak ders de yok değil. İnsan özellikle çocukluğunda bilinçaltına yerleşmiş olabilecek bazı inançlara karşı çok dikkatli olmalı. Bir de özlemsel düşünüşe kendini kaptırmaktan kaçınmaya bakmalı. Zira en temelsiz inançlar kafamıza özlemlerimizin ya da korku veya kaygılarımızın araladığı kapıdan giriyor. Çoğu zaman da sinsice. Doğru olana ama yalnız doğru olana inanma çok zor elde edilen bir alışkanlık. E. Lysenko ve genetik düşmanlığı. Genellikle şarlatanlar bilim topluluğu tarafından dışlanmış, ortodoks bilim adamlarınca ciddiye bile alınmayan, alındıkları zamanda alay konusu olan kişilerdir. Bilim adamları tarafından adam yerine konmamak, şarlatanların en çok yakındıkları şey bildiğiniz gibi. Ancak onlar bunun acısını etraflarına halktan büyük bir hayranlar ordusu toplayarak çıkarırlar. Bu durumun şarlatanlık tarihinde hiç değilse benim bildiğim bir tek istisnası var, Lysenko. Stalin döneminde Rusya'da yıldızı parlayan bu tarım uzmanı, agronom, yalnız her biri kendi alanında ün yapmış saygın bilim adamlarını hor görmekle kalmıyor, onları susturuyor, işlerinden attırmayı, kürsülerinden uzaklaştırmayı, hatta bir kısmını Sibirya'ya sürdürmeyi başarıyor. Bunlar arasında orada ölen ünlü genetikçi Vavilov da var. Bu başarısının sırrı da tahmin edebileceğiniz gibi, parti ileri gelenlerini ama özellikle Stalin'i kendi görüşlerinin doğruluğuna inandırmış olması. Görüşlerinin herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığını birazdan göreceğiz. Ancak nasıl bir ara Çar ailesi Rasputin adındaki şarlatana paçayı kaptırmış idiyse, Lysenko da işin başında verimsiz Rus tarımını geliştirme konusunda umut vadeden küçük bir başarıdan sonra Stalin'in ilgisini çekmiş, zamanla neredeyse Stalin'i Rus tarımında bir mucize yaratacağına ikna etmiş, sonunda bir tür bilim diktatörü kesilmişti. Onun cahilliği yüzünden birçok kıymetli bilim adamı sahneden çekilmek zorunda kalacak ve bu durum genetik biliminin Rusya'da en az 30 yıl geri kalmasına yol açacaktır. Bu konuda bakınız Conway Circle. Evolution, Marxian Biology and the Social Science 1959. George A. Medvedev. The Rise and Fall of T.D. Lysenko 1967. David Jorowski. The Lysenko Affair 1970. Broad and Wade. Betrayers of Truth 1982. Alexander Kohn. False Prophets 1986. Şimdi izin verirseniz Lysenko'nun bilimsel diktatörlüğünü nasıl kurduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Adamın parti ileri gelenlerinin dikkatini çekmesinin ana nedeni, patates ve buğday gibi temel besin ürünlerinin verimini kendi geliştirdiği özel yöntemlerle hızla arttırmış olduğunu iddia etmesi ve bu iddiasını kanıtlar gibi görünen bazı başarılı sonuçlar da almış olması. Bakınız, Britannica 1987, Vol 7, sayfa 594A. Anlaşıldığına göre Lysenko'nun yaptığı çoktan beri bilinen bir yöntemi vernalization uygulamaktan ibaret. Tohum veya fideler kışın ıslatılıp soğutuluyor, bunlar baharda ekildiği veya dikildiğinde daha kısa sürede yaşam siklini tamamlıyorlar. Böylece bunları güzden önce hasat etmek mümkün oluyor. Yüzyıldır bilinen bu yöntemin herhangi bir pratik bir avantajı da yokmuş. Bakınız A. Kohn, A. E. sayfa 64. Ayrıca bakınız Broad Wade, sayfa 186. Ancak Lysenko bu yöntemin ürün verimini arttırdığı iddiasından vazgeçmiyor. Bu konudaki iddialarını hiçbir zaman bilim dergilerinde yayımlamaya yanaşmaması, hep günlük gazetelerin röportajcılarına bildirmesi de çok ilginç. Ancak Lysenko'nun açıklamaları modern genetikle bağdaşmıyor. Örneğin, Bir ara uygun bir ortamda yetiştirildikleri takdirde buğday başaklarının çavdar tohumu vereceklerini iddia etmiş, bu ise vahşi doğada yaşamaya bırakılacak köpeklerin tilki doğurabileceğini iddia etmekten farksız bir şey. Lysenko'yu anlamak için en iyisi gene evrim teorisiyle başlamak galiba. Zira eski tarım uzmanı Lysenko'nun en çok karşı çıktığı teorilerden biri bu. Ötekisi de genetik. Evrim konusunda dincilerin tutumu malum. Bu teori Tevrat'ın dedikleriyle çatışıyor, dolayısıyla doğru olamaz. Ancak Lysenko'ya gelinceye kadar bu teoriye bilim adına bu derece hiddet ve şiddetle saldırıldığı görülmüş şey değil. Teoriye saldırmakla kalsa gene iyi, onu savunanları da saf dışı ettiriyor. Bu davranışın ideolojik nedenlere dayandığını siz de tahmin etmiş olmalısınız. Darwin'in evrimde çevre şartlarına fazla önem vermemiş olması onu genellikle kızdırmış olmalı. Zira Marx'çı teoriye göre insan kaderinin mimarı olabilir, olmalıdır da. Buysa Lamarck'çı bir evrim teorisini daha sempatik gösteriyor. Benzer duygusal nedenlerle Bernard Shaw ve Arthur Koestler gibi aklı başında yazarlarda Darwinciliğe karşı çıkmışlar. Bakınız, Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, Penguin Books, 1986, sayfa 291-292. Bu konuda Broad ile Waite'de de şöyle diyorlar: Lysenkoculuğun patolojisi, politik bir ideolojinin bilime zorla kabul ettirilmesi halinde doğabilecek çarpıtmaların canlı bir örneğidir. Sayfa 181 ve sonrası. Evrim teorisinin vaftiz babası Lamarck'tır. Zira bu Fransız bilgini Darwin'den yarım yüzyıl kadar önce bu teoriyi savunmuş, ancak o zaman elinde yeterince belge olmadığı için fazla ciddiye alınmamıştı. Ona göre evrim, organizmaların çevrelerine uyum sağlayabilmek için geliştirdikleri bazı özelliklerin kuşaktan kuşağa geçmesiyle gerçekleşiyordu. Inheritance of Acquired Characteristics. Örnek olarak Lamarck, zürafaların boyunlarının uzamasını gösteriyordu. Günümüz biyolojisinin tümüyle reddettiği bu görüşü Darwin'in de paylaşmış olduğu anlaşılıyor. Ancak Darwin, evrimde bu mekanizmaya küçük, ikinci derecede bir yer vermiş. Ona göre asıl önemli olan mütasyon sonucu bazı zürafaların kısa, bazılarının uzun boyunlu olarak doğmuş olmaları. Zira uzun boyunluların çevreye uyum sağlama, dolayısıyla ayakta kalma şansı kısa boyunlulara göre daha fazla. Sizin anlayacağınız, doğa kısa boyunluları ayıklayacak, geriye uzun boyunlular kalacaktır ve evrimin ana mekanizması bu doğal ayıklanma. Natural selection'dır. Modern biyoloji bazı değişikliklerle Darwin'in teorisini benimsemiş, Lamarck'inkini ise terk etmiş bulunuyor. Zira bu sonuncusunu kanıtlamak için yapılan bütün deneyler olumsuz sonuç vermiş. Buna karşılık doğal ayıklanmanın dayandığı gen mutasyonu teorisini denetlemek için yapılan on binlerce deney hep olumlu sonuç vermiş. Kaldı ki Darwin teorisinin rahatlıkla açıklayabildiği halde Lamarck'ınkinin çaresiz kaldığı yüzlerce biyolojik olgu var. Ama gelin görün ki Darwin'in görüşünü destekleyen kanıtlar her gün durmadan arttığı halde Lamarckçılığı savunanlar gene de çıkıyor. Bunlar arasında Lamarck'ı desteklemek için yarım düzineden fazla kitap yazmış olan Samuel Butler'dan tutun, Bernard Shaw gibi tanınmış yazarlar ve Henry Bergson gibi filozoflar da var. Yeni Lamarckçılar arasında MacDougall gibi ünlü bir psikoloğa da rastlıyoruz. Bunların Darwin'e karşı çıkmalarının ana nedeni bu teorinin özgür isteme, hür irade ve bireysel çabaya yer vermemesi. Dolayısıyla bütün evrimi, insaninki de dahil, doğal ayıklanma gibi büsbütün mekanik, yani fiziko-şimik olaylarla açıklanabilir sayması. Sizin anlayacağınız evrimde bilincin, dolayısıyla belli bir amaca yönelik davranışların hiçbir rolü yoktur. Gerçi insan içinde yaşadığı doğal çevreyi çeşitli bilgi ve becerileri sayesinde arzu ve amaçları doğrultusunda değiştirebilir. Ama insanın kendisi evrim çizgisinde bugün varmış olduğu yere bu tür bilgi ve becerileri sayesinde değil, gene doğal ayıklanma dediğimiz kör mekanizma sayesinde gelmiştir. Ancak belki bundan sonra insanoğlu yapay ayıklama, yani gen teknolojisi sayesinde kendi doğasını da istekleri doğrultusunda değiştirebilecektir. O zaman doğanın rastlantısal mutasyonları yerine insanın önayak olduğu mutasyonlar evrime egemen olacaktır. Bu şimdiden bazı bitki ve hayvan türleri üzerinde başarıyla denenmiş bulunuyor. Ancak bu da gene Darwin'in haklı olduğunu gösteriyor. Bu fikri hazmetmek, özellikle insanlığın bir an önce gelişmesini arzulayanlar için kolay değildi. Bunlar arasında Karl Kramer'in adlı bir trajik figür de var. Viyanalı bir biyolog ve sosyalist olan bu zatın, Kazanılmış Niteliklerin Kalıtımı başlıklı kitabı, Lamarckçı bir evrim anlayışının sosyalist insancıl yanı ağır basan bir biyolog üzerinde ne güçlü bir etki yapabileceğini göstermesi bakımından da çok ilginç. Ona göre kazanılmış nitelikler kalıtımla geçmezse, Hiçbir organik ilerleme olamaz. İnsan boşuna yaşıyor ve acı çekiyor. Hayatı boyunca kazandığı her şey kendisiyle birlikte ölüyor demektir. O zaman çocuklarının ve torunlarının her şeye sıfırdan başlaması gerekir. Öyle değil de kazanılmış nitelikler arada bir kalıtımla geçiyorsa, o zaman tümüyle geçmişimizin esiri olmadığımız, aynı zamanda geleceğimizin de mimarı olduğumuz, zamanla bir dereceye kadar kendimizi zincirlerimizden kurtarıp daha yüksek gelişme düzeylerine ulaşabileceğimiz anlaşılır. Eğitim ve uygarlık, sağlık bakımı ve sosyal çabalar sadece tek tek kişilerin yararlandığı başarılar değildir. Zira her eylem, her sözcük hatta her düşünce soy üzerinde bir iz bırakabilir. MG 1, sayfa 143. Bu uzunca pasajı anmaktan amacım, özlemsel düşünüşün insanı bazen ne garip durumlara düşürebileceğini bir daha vurgulamak. Burada Kramer'in büyük bir düşünme yanlışına düştüğünün bilmem farkında mısınız? Bazı büyük kompozitörlerin Bach gibi müzisyen bir aileden geldiğini, kendi çocuk ve torunlarında da aynı yeteneğin ortaya çıktığını biliyoruz. Ancak gözün rengi veya burnun şekli gibi bazı zihinsel ve duygusal özelliklerinde ana babadan çocuklara geçebileceğini yadsıyan yok zaten. Yalnız bunlar virtüözlük veya gelişmiş kaslar gibi sonradan, yani bireyin çabaları sonunda kazanılmış nitelikler değil. Bir başka deyişle virtüözlerin çocukları da virtüöz. Büyük atletlerin çocukları da büyük atlet olmaz. Güneşte dura dura derisi iyice kararmış beyazların çocuklarının da kara derili olması gerekmediği gibi. Biz bireylerin özel çabaları sonunda gerçekleştirdikleri eserlerin tümüne kültür diyoruz. Elbet kültürel kazançlar da kuşaktan kuşağa geçer ama eğitim dediğimiz bazen uzun ve meşakkatli bir öğrenme süreciyle geçer, kalıtımla değil. Bu alanda bedavadan mirasa konmak yok. Kramer'in bu basit gerçeği görememiş olması çok şaşırtıcı. Kendisi bazı hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerin Lamarck'ı doğrular gibi sonuç vermesi üzerine Moskova'da adına kurulan bir kürsünün başına geçmeye davet edilir 1926'da. Zira o sırada Rusya'da Michurin adındaki Lamarckçı bir tarım uzmanının görüşleri revaçtadır. Ancak kısa süre sonra Kramer'in deneylerinin sahte olduğu meydana çıkar. Kendisi bir asistanının oyununa kurban gittiğini iddia ederse de bu utanca dayanamayarak canına kıyar. Onu trajik figür olarak nitelendirmemin nedeni de buydu. Kramer'in kara kurbağaları üzerinde yaptığı deneyler ve bunların yol açtığı tartışmalar konusunda bakınız Alexander Kohn, False Prophets, 1986-45-48, Broad ile Wade, Betrayers of the True, 1982, sayfa 183-85. Ne var ki modern genetik araştırmalarının ışığı altında dünyanın her yanında Lamarckçılık gözden düşe dursun, Marksçı ideolojinin etkisi altında bu yönde birçok araştırma yapılmaktadır. Bunlar arasında şartlandırılmış refleks teorisinin kurucusu ünlü Pavlov da var. Nitekim Pavlov, 1923'te fareler üzerinde yaptığı bir dizi deney sonunda öğrenmenin kalıtımla geçtiği kanısına varmış. Komünist ideolojiyi benimsemiş bir kişi olarak Pavlov'u bu sonuç çok sevindirmiş olmalı. Zira insan türünü bir an önce adam etmeye düşkün kişiler için bu sonuç son derece büyük bir önem taşıyor. Ancak Pavlov, sonradan laboratuvarındaki bir yardımcısının oyununa geldiğini anlayıp iddiasından vazgeçiyor. Pavlov'un sözü geçen deneylerinin ayrıntıları için bakınız Broad ile Wade, AE, sayfa 182-83. Rusya'da Pavlov'un, Avusturya'da da bir sosyalist olan Kramer'in Lamarckçılığı doğrulamak için yaptıkları araştırmalar, aynı yıllara rastladığı gibi Kramer'i 1925'te Rusya'ya davet edip çalışmalarına kendi enstitüsüne bağlı bir laboratuvarda devam etmesini isteyen de Pavlov. Ve kaderin cilvesine bakın ki ikisini de aldatanlar asistanları. Bu da açıkça ideolojilerin bilim adamlarına ne oyunlar oynayabileceğini gösteriyor. Bir bilim adamı için en büyük tehlike kendini özlemsel düşünüşe kaptırmasıdır. Ancak insanoğlu bazen en aşağılık özlemlerini bile bilim aşkıyla karıştırabiliyor. Yalnız ne Kramer'in intiharı ne de Pavlov'un aldatılmış olması Rusya'da Lamarckçılıktan vazgeçilmesine neden olmuş anlaşılan. Tam tersine Ruslar Kramer'i göklere çıkaran, hatta onu gerçek bir bilim kurbanı gibi gösteren Salamandra, Semender adında bir de film çevirmişler. Filmde kapitalist uşağı bir asistan, Kramer'in semenderlerine çini mürekkebi zerk ettikten sonra tam bilginin kazanılmış niteliklerin kalıtımı konusunda verdiği parlak bir konferanstan döndüğü sırada yaptığı sahtekarlığı açığa vuruyor. Bunun üzerine Kramer üniversiteden kovuluyormuş. Zavallı tam canına kıymak üzereyken zamanın eğitim bakanı Lunacharsky'den kendisini Sovyetler Birliği'ne davet eden bir telgraf alıyormuş. Ne var ki Lamarckçılığa karşı duyulan bu ideolojik sempati, bu arada birçok Rus biyolog ve genetikçisinin Mendel'in açmış olduğu çığırda çalışmalarını sürdürmelerine engel olmamış. Hatta anlaşılan 1935'e kadar Sovyet hükümeti Ortodoks bilim adamlarını Lysenko gibi şarlatanlardan daha çok desteklemiş. Bakınız Broad ile Wade. AE sayfa 18. Rusların ünlü Amerikalı genetikçi H.J. Muller'ı tam 5 yıl 1933-37 kendi ülkelerindeki araştırmaların başına geçirmeleri de partinin henüz tümüyle Lamarckçılığa angaje olmadığını gösteriyor. Ancak 1935'te havanın birden değiştiği anlaşılıyor. Herhalde Sovyet tarımının bir türlü belini doğrultamayışı buna yol açıyor. Ortodoks bilim adamlarıyla Lysenkocular arasında sürüp giden tartışmanın elle tutulur gözle görülür olumlu bir sonuç vermemiş olması yöneticilerin sabrını taşırmış olmalı. Bu umutsuz görünen durumda nedense yetkililer Sovyet tarımını kalkındırma sorumluluğunu Lysenko'ya veriyorlar. Broad ile Wade'e göre yerleşmiş kanının aksine Stalin'in terörü Ortodoks genetikçilerle birlikte bazı Lysenkocuları da vurmuş. AE sayfa 188. Ondan sonra Mendelcilik parti tarafından Burjuva idealizmi diye damgalanıyor ve ardından da Ortodoks Rus genetikçileri bir bir bazen grup halinde kovuşturulmaya başlanıyor. Genetik Enstitüsü'nün 35 üyesinden 31'i Lysenko'nun öğretilerini reddetmiş, bunlardan 22'si çeşitli şekillerde cezalandırılmış. Lysenko aleyhtarı genetikçi ve biyologlar arasından kovuşturulanların sayısı 77'yi bulmuş. İşlerinden atılanların sayısı ise 300 kadarmış. Bunlar arasında en ünlüsü Sibirya'da bir hastanede ölmüş olduğu söylenen Nikolay Vavilov. O Vavilov ki samimi bir komünistmiş ve 1933'te İzvestiya gazetesinde yayımlanan bir yazısında Sovyet tarımına yapmış olduğu katkılardan ötürü Lysenko'nun buluşunu Sovyet biliminin devrimsel bir buluşu diye övmüşmüş. Ama ne yazık ki bunun da Vavilov'u Sibirya'ya sürülmekten kurtaramadığı anlaşılıyor. Ayrıntılar için bakınız A.Kohn, A.E. sayfa 67-68, Broad ile Wade, A.E. sayfa 188. Düşünün ki bu adam Sovyet tarımının genetik yoldan kalkınması için dünyanın hiçbir ülkesinde başka herhangi bir kişinin yapamadığı kadar çok şey yapmış. MG1 sayfa 145. Rusya'da genetikçilerin nasıl susturulduğu konusunda İngilizlerin çevirmiş olduğu belgesel içerikli son derece ilginç bir film vaktiyle televizyonda gösterilmişti. Ancak konu hakkında tarihsel ve bilimsel bir açıklama yapılmadığı için bu filmin vermek istediği mesaj pek anlaşılamadı sanıyorum. H.J. Muller'ın 1948'de yayınladığı makalede belirttiğine göre, temizlenen genetikçilerin birçoğu partiye içtenlikle bağlı kimselermiş. Lysenko'nun dizginleri eline aldığı 1935 yılından 1948'e kadar yalnız genetikçilerin değil, bitki patologlarının da sindirildiği anlaşılıyor. Ancak Lysenko'nun biyolojinin ama özellikle genetiğin teorik temellerine saldırıya geçişi 1948'e rastlıyor. İşte o zaman kendisini eleştiren bilim adamlarının Darwinci argümanları karşısında kendini savunmak için Lamarckçı olduğunu ilan ediyor. O sırada politikacıların onun sunduğu şipşakçı çarelere inancı sarsılmaya başlamıştır. Bu nedenle 1948 Temmuz ayında tarım bilimi konusunda yeni bir tartışma düzenlenir. Tartışma Lysenkocuların mutlak zaferiyle sonuçlanır. Zira muarızlarına öyle bir gözdağı verirler ki çoğu ağzını bile açamaz. Açanlar ya günah çıkarır ya da Lysenko'ya hak verdiklerini açıklarlar. Bu konferansta Lysenko hiç layık olmadığı halde en yüksek bilimsel makamlara getirilen bu bağnaz adam bütün retorik ustalığını göstererek Mendelci yani bilimsel genetik taraftarı olanları gerici, çürümüş, kapitalist uşağı olmakla suçlar. Düşünün ki bu adam bütün suçlamaları sözde meslektaşları olan bilim adamlarına yöneltmektedir. Bu açıdan 1948 tartışması bir tartışma değil, açıkça bir mahkemedir ve Lysenko'nun yönettiği biçimiyle Galilei'yi yargılayan Engizisyon Mahkemesi'nden 10 defa daha beterdir ve düşünün ki